Kitabın adı İnsanları Seveceksin. Yazarı Erich Maria Remarque. 5. ayrım. Yazıhaneye giden kapı açıldı ve bir baş göründü. Sekreterdi. Adam salona girerken kapıyı açık bıraktı. Yazıhanede ışıklar yanalı epey olmuştu ve aydınlık kapı ağzında görünen sekreterin küçük biçimsiz şekli bir karaltıya benziyordu. Bir şeyler söylemek istiyor gibiydi. Fakat sonra bundan vazgeçti. Başını yana eğerek kulak kabarttı. Kapı görünmez bir el onu itiyormuş gibi usulca adamın arkasından tekrar kapandı. Artık sadece keman vardı. Keman odanın ağır ve ölü havasını dolduruyor ve sanki her şeyi değiştiriyordu. Keman duvarların gölgesinde büzülen bir sürü küçük varlıkların cansız yalnızlığını eritiyor, onları bir tek vücut olmuş, bir özleyiş, bir yalvarış halinde birleştiriyor gibiydi. Kern kollarını dizlerine bıraktı, başı önüne düştü ve kendini üstüne çöken dalgalara bıraktı. İçinde bu dalgaların onu herhangi bir yere, hiç tanımadığı yerlere sürükleyeceğini sanan bir duygu vardı. Siyah saçlı kız çocuğu kemancının yanı başında yere çömelmişti. Hiç kımıldamadan ve sesini çıkarmadan oturmuş kemancıya bakmaktaydı. Keman susmuştu. Kern bir parça piyano çalardı ve adamın harikulade çaldığını sezecek kadar müzikten anlardı. Kemancının yanındaki ihtiyar sordu. Schumann mı? Öteki tasdik etti. Kız, daha çal dedi. Tuhaf bir şeyler çal. Burası çok sıkıcı. Anne usulca seslendi. Miriam diye. Kemancı, peki dedi ve yayını tekrar eline aldı. Kern etrafına bakındı ve öne eğilmiş sırtlar, pırıl pırıl ışıldayan yüzler gördü. Hüzün, ümitsizlik ve kemanın kısa bir an için getirdiği sakin bir mutluluk gördü. Kern bütün bunları gördü ve tek suçları doğmak ve yaşamak olan şu yerlerinden, yurtlarından kovulmuş insanlarla dolu bu odaya benzer bir sürü başka odaları, evvelce görmüş olduğu odaları hatırladı. Bu an sonsuz bir teselli ve müthiş bir alayla doluydu. Kern, kemancının başını tıpkı bir sevgili omuzuna bırakır gibi kemanına yasladığını gördü. Bu koskocaman odaya grup gittikçe daha fazla çökerken, Kern mahvolmak istemiyorum diye düşündü. Hayat vahşi fakat hoştur. Bense onu henüz tanımıyorum. Bu uzaklardaki ormanların, bilinmeyen ufukların ve bilinmeyen gecelerin üzerindeki bir melodi, bir ses ve feryat. Ancak bir müddet sonra Kern etrafın sessizleştiğini fark etti. Küçük kız sordu, bu çalınan neydi? Kemancı kısık bir sesle, Franz Schubert'in Alman dansları. Kemancının yanındaki ihtiyar adam yüksek sesle güldü, Alman dansları ve elini alnındaki yarada dolaştırarak tekrarladı, Alman dansları. Sekreter kapının ışığını yakıp, sıra kimde dedi. Kern, Bristol Oteli'nde bir yatacak yer pusulasına ve Wenzel Meydanı'ndaki Mensa'da yemek için de 10 karneyi elde etti. Karneyi alınca karnının aç olduğunu fark etti. Geç kalmak korkusuyla caddeleri koşa koşa geçti. Yanılmamıştı. Mensa'daki bütün yerler dolu idi ve Kern'in beklemesi lazım geliyordu. Yemektekiler arasında üniversitedeki eski profesörlerinden birini gördü. Ona doğru gitmek ve selam vermek istedi fakat sonra hemen bundan vazgeçti. Birçok mültecilerin geçmişlerinin hatırlatılmasından hoşlanmadıkları aklına gelmişti. Kern bir müddet sonra kemancının geldiğini kararsız bir tavırla etrafına bakındığını gördü ve ona işaret etti. Kemancı hayretle Kern'e baktı ve ağır ağır yaklaştı. Kern şaşırmıştı. Kemancıya tekrar rastlayınca onu çok zamandan beri tanıyormuş gibi gelmişti. Oysa şimdi daha birbirleriyle henüz konuşmadıklarını hatırlıyordu. Kern kemancıya affedersiniz dedi. Daha önce sizi çalarken dinlemiştim de hem düşündüm ki buraları hakkında belki soracağınız bir şey bulunur. Hakikaten buna ihtiyacım var. Siz buraları tanıyor musunuz? Evet, ben daha önce 2 defa buraya gelmiştim. Memleket dışına çıkalı çok olmadı galiba. 14 gün oldu, bugün geldim. Kern profesörün ve yanında oturan adamın ayağa kalktıklarını gördü. Çabuk çabuk, hah dedi, şurada iki yer boşaldı. Haydi gelin. Masaların arasından hızla geçtiler. Profesör daracık yolda onlara karşı geliyordu. Kern'e mütereddit bir tavırla baktı ve olduğu yerde durdu. Acaba sizi tanıyor muyum? Kern, vaktiyle bir öğrencinizdim dedi. Profesör başıyla tasdik etti. Öyle ya. Sahi, elektrik süpürgesi satın almak isteyen tanıdıklarınız var mı hiç? Hem %10 tenzilat yapıyorum, hem de taksitle veriyorum. Radyolu gramofon da satarım. Kern bir an şaşırdı. Profesör, kanser sahasındaki araştırmalarıyla tanınmış bir otoriteydi. Acır gibi, hayır dedi. Elektrik süpürgesi ve gramofon satmak istemenin ne demek olduğunu Kern de bilirdi. Profesör onun farkında değilmiş gibi bakıyordu. Bunu akıl etmekliğim lazımdı dedikten sonra Kern'e sanki başka birisiyle konuşuyormuş gibi affınızı rica ederim diyerek yoluna devam etti. Sığır etli bulgur çorbası vardı. Kern tabağı hemen boşalttı. Etrafına baktığı zaman ellerini masanın üstüne koymuş ve önündeki tabağa hiç dokunmamış olan kemancıyı gördü. Kern hayretle sordu. İçmiyor musunuz? Elimden gelmiyor. Hasta mısınız? Kemancının abajursuz elektrik lambalarının soluk ışığı altındaki armut biçimi başı çok sarı ve renksizdi. Kern içmeniz lazımdı dedi. Kemancı cevap vermedi. Bir sigara yaktı ve hırsla içti. Sonra da önündeki tabağı kenara itti. Bu şekilde yaşamak kabil mi? Kern ona baktı. Pasaportunuz yok mu? Hayır var. Fakat bunu söylerken sigarasını sinirli bir tavırla ezdi. Böyle yaşamak kabil değil. Yani hiçbir şeysiz. Ayaklarımın altında basılacak bir toprak olmadan nasıl yaşanır? Kern, fakat azizim dedi, bir pasaportunuz var. Sonra kemanınız da yanınızda. Kemancı ona baktı ve kızgın bir tavırla. Bütün bunların bu işle ne ilgisi var? Yoksa kavrayamadınız mı? Yok. Kern büyük bir hayal kırıklığına uğramıştı. O elinden keman çalmak gelen böyle birisinin kendisinden farklı olacağını, ondan bir şeyler öğrenebileceğini sanmıştı. Ve şu anda önünde duran bu candan bıkmış adam muhakkak ki kendinden 10-15 yaş daha büyüktü. Kendi nazarında bir çocuk gibiydi. Kern yadellerin ilk basamağında henüz diye aklından geçirdi. Elbette alışır. Adama sordu. Çorbanızı sahiden içmeyecek misiniz? Hayır, öyleyse ben içeyim. İyice doymadım. Kemancı tabağını ona doğru itti. Kern ağır ağır içiyordu. Yoksulluğa göğüs germek için gerekli kuvvetle dolu kaşıklarda zerresini ziyan etmemek istiyordu. Bitirince ayağa kalktı. Çorba için teşekkür ederim dedi. Fakat siz kendiniz içseydiniz daha memnun olurdum. Kemancı Kern'e baktı. Yüzü kırış kırıştı, lakayt bir tavırla. Böyle şeyleri henüz anlamazsınız dedi. Kern, bunu anlamak sizin sandığınızdan daha kolaydır cevabını verdi. Bedbahtsınız. Hepsi o kadar. O kadar mı? Hayır. Önceleri insan olağanüstü bir şeyler olduğunu sanır. Fakat uzun müddet gurbette kalırsanız siz de göreceksiniz ki bedbahtlık denen şey günlük olaylardandır. Kern yemek salonundan çıktı. Caddenin öte tarafında profesörün bir aşağı bir yukarı dolaştığını hayretle gördü. Profesör, kanser sahasındaki araştırmalarda yeni yapılmış bir keşfi açıklamak için kürsünün önünde dolaştığı tavrıyla vücudu öne eğik ve elleri arkasında bir aşağı bir yukarı geziniyordu. Şu farkla ki bu anda gramofon ve elektrik süpürgelerini düşünüyordu belki. Kern bir saniye tereddüt etti. O ana kadar profesöre hiç seslenmemişti. Fakat kemancıyı tanıdıktan sonra artık çekinmesine lüzum kalmamıştı. Profesöre doğru yürüdü. Size seslendiğim için kusuruma bakmayın Bay Profesör dedi. Şimdiye kadar size bir akıl verebileceğimi düşünmemiştim. Fakat şu anda bunu istiyorum. Profesör olduğu yerde kalmıştı, perişan bir halde. Memnuniyetle cevabını verdi. Vereceğiniz her türlü akla pek müteşekkir kalacağım. Durun bakayım adınız neydi? Kern, Ludwig Kern. Bay Kern, vereceğiniz her türlü akla müteşekkirim. Hem de fevkalade müteşekkir. Evet, gerçekten. Buna bir akıl demek hiç doğru olmaz. Bir parça tecrübe sadece. Siz elektrik süpürgeleri ve gramofon satmaya çalışıyorsunuz. Vazgeçin bu işten. Zaman kaybından başka bir şey değil. Buradaki mültecilerden yüzlercesi aynı işi yapmaya çalışıyorlar. Bu işte hayat sigortası yapmak istemek kadar saçma. Profesör ilgiyle, ben de artık bu işi yapmamaya karar vermiştim diye Kern'in lafını kesti. Birisi bu işin daha kolay olduğunu ve bir şeyler kazanılabileceğini söylemişti. Her sigorta başına da size bir komisyon vaat etti değil mi? Evet, pek tabii, hem de iyi bir komisyon. Ama sadece o kadar, herhangi belli bir ücret falan yok değil mi? Hayır, yok. Bunu size ben de vaat edebilirim, hiçbir kıymeti yok ki. Bay Profesör, şimdiye kadar bir tane olsun elektrik süpürgesi sattınız mı yahut bir gramofon? Profesör yardım ister gibi ona baktı, pek utanmış bir tavırla. Hayır dedi. Fakat yakında satacağımı umuyorum. Kern vazgeçin bu işten cevabını verdi. Bir miktar fotin bağı veya birkaç kutu kundura boyası alın yahut birkaç paket çengelli iğne. Yani herkese lazım olacak ufak tefek şeyler. Böyle şeyler satmaya bakın. Pek fazla kazanmazsınız. Fakat arada sırada bir parçacık satış yapabilirsiniz. Gerçi bu işle de uğraşan yüzlerce mülteci var ama çengelli iğneler elektrik süpürgesinden daha kolay satılır. Profesör düşünceli düşünceli ona baktı. Bunu hiç akıl etmemiştim. Kern çekingen bir tavırla gülümsedi. Öyle sanırım. Fakat hele bir düşünün. Bunun daha iyi olduğunu bilirim de, evvelce ben de elektrik süpürgesi satmak istemiştim. Profesör elini uzattı. Belki de hakkınız var. Size müteşekkirim. Bana karşı çok iyi davrandınız. Sesi birden o kadar hafif, o kadar suçluymuş gibi çıkmaya başlamıştı ki dersini iyi öğrenememiş bir öğrenci konuşuyor sanılırdı. Kern dudaklarını ısırdı ve sizin bütün derslerinizde bulunmuştum dedi. Profesör şöyle bir hareket yaptı. Evet, evet, size müteşekkirim Bay, Bay Kern. Fakat adın ne önemi var? Öyle demeyin Bay Kern. Kusuruma bakmayın sakın. Son zamanlarda biraz unutkan oldum. Size tekrar teşekkür ederim Bay Kern. Bu işi yapmaya çalışacağım sanırım. Bristol Oteli mültecilere yardım komitesi tarafından kiralanmış harap ve daracık bir yerdi. Kern'e yatmak için gösterilen odada iki kişi daha vardı. Delikanlı yemekten sonra birdenbire pek yorgun hissetmişti kendini. Hemen yattı. Oda komşuları daha gelmemiştiler. Kern gecenin ortasında uyandı. Feryatlar duyarak hemen yerinden fırladı. Bir an bile düşünmeden bavulunu ve elbiselerini yakaladı, kapıdan çıktı, koridor boyunca hızla koşmaya başladı. Dışarıda çıt yoktu. Kern merdiven sahanlığında durdu, bavulunu bırakarak etrafı dinledi ve sonra yumruklarını yüzünde dolaştırdı. Neredeydi, ne olmuştu, polis neredeydi? Yavaş yavaş hatırladı, kendini şöyle bir tepeden tırnağa kadar süzdü ve içi rahatlayarak gülümsedi. Prag'da, Bristol Oteli'ndeydi. 14 günlük de ikamet tezkeresi vardı. Böyle korkmak için hiçbir sebep yoktu. Muhakkak rüya görmüş olacaktı. Döndü ve bir daha böyle şeyler başıma gelmemeli diye aklından geçirdi. Bir de sinirlerinin bozulması eksikti. İşte o zaman her şey tamam. Kern kapıyı açtı ve karanlıkta etrafı yoklaya yoklaya yatağına doğru ilerlemeye başladı. Duvar tarafından sağdaki yatak olacaktı. Bavulunu usulca yere bıraktı, elbiselerini yatağın ayak ucuna astı ve yorganı aradı el yordamıyla. Fakat birden elinin altında sıcak bir hava, teneffüs eden yumuşakça bir şeyler hissederek dimdik oldu. Bir genç kızın uyku sersemi, "Kimsiniz?" diye soran sesi duyuldu. Kern soluğunu tuttu, bir başka odaya girmişti. Ses bir defa daha sordu. "Birisi mi var orada?" Kern dimdik duruyordu, şakır şakır terlediğini hissediyordu. Bir müddet sonra birisinin içini çekerek yatakta döndüğünü duydu. Birkaç dakika bekledi. Etraf iyice sessizleşip de karanlıktaki derin soluklardan başka bir şey işitilmez olunca Kern usulcacık eşyalarını yakaladı ve büyük bir dikkatle odadan adeta süzülür gibi çıktı. Koridorda gömlekli bir adam duruyordu. Adam Kern'in kaldığı odanın önünde durmuş, gözlüklerin arkasından delikanlıyı süzüyor ve elindeki eşyalarla yandaki odadan çıkmasına bakıyordu. Kern vaziyeti izah edemeyecek kadar şaşkındı, tek kelime söylemeden yürüdü ve kendisine yer açmak için hiçbir hareket yapmadan adamın önünden geçerek kapıdan girdi. Eşyalarını bıraktı ve yatağa uzandı. Fakat dikkatli olmak için daha önce yorganın üstünü bir yokladı. Yatak boştu. Öteki adam daha bir müddet kapı eşiğinde kaldı. Gözlüğü koridorun hafif ışığında parlıyordu. Nihayet o da içeriye döndü ve kapıyı çat diye örttü. Tam bu sırada feryat tekrar başladı. Kern şimdi anlıyordu. Vurmayın, ne olur vurmayın. İsa hakkı için vurmayın. Yalvarırım size, ne olur. Feryatlar dehşetli ve boğuk seslerle değişerek nihayet büsbütün kesildi. Kern yattığı yerde doğruldu, karanlığa doğru. Ne oluyor diye sordu. Bir elektrik düğmesi çıt etti ve etraf aydınlandı. Gözlüklü adam kalktı ve üçüncü yatağa gitti. Bu yatakta bakışları çılgına dönmüş ve tere batmış bir adam vardı. Boğulacakmış gibi öksürüyordu. Öteki bardağı aldı ve su doldurarak yataktakinin ağzına uzattı. Şunu için hele bir defa. Yine rüya gördünüz. Güvendesiniz, merak etmeyin. Adam hırsla içti. İncecik boynundaki gırtlak inip çıkıyordu. Sonra da yorgunluktan bitik bir halde yatağa düştü ve derin bir nefes alarak gözlerini kapadı. Kern bir daha sordu. Ne oluyor? Gözlüklü adam Kern'in yatağına geldi. Ne mi oluyor? Birkaç hafta evvel bir toplanma kampından kurtulmuş bir insan rüya görüyor. Hem de müthiş rüyalar. Sinir meselesi. Anladınız mı? Kern evet dedi. Gözlüklü adam sordu. Burada mı oturuyorsunuz? Kern başıyla tasdik etti. Benim de sinirlerim bozulmuşa benziyor bir parça. Evi polis bastı sanmıştım. Bu esnada da odayı şaşırdım. Ya. Üçüncü yataktaki adam affedersiniz dedi. Şimdi uyuyamayacağım artık, affedersiniz. Gözlüklü adam haydi canım saçmalamayın diyerek yatağına döndü. Bir parçacık rüyadan mı rahatsız olacakmışız? Öyle değil mi delikanlı? Kern elbette diye cevap verdi. Elektrik düğmesinin tekrar sesi duyuldu ve etraf yine karanlığa gömüldü. Kern uzandı fakat uzun müddet uyuyamadı. Biraz önce şu yandaki odada başına gelen şey harikuladeydi. İnce keten örtünün altındaki yumuşak vücudu hala unutamamıştı. Sanki bu temastan sonra eli değişmiş gibiydi. Bir müddet sonra feryat eden adamın yatağından çıkarak pencereye gittiğini duydu. Sabahın etrafa çöken ilk alaca karanlığı içindeki adamın öne eğik başı bir köle için dikilmiş kapkara bir anıt kadar karanlıktı. Kern adamı bir müddet süzdü, sonra uyku bastırdı. Joseph Steiner sınırı pek kolaylıkla geçerek geri döndü. Etrafı iyi tanırdı. Sonra da evvelce hayli keşif yürüyüşleri yapmış bir askerdi. Bölüye kumanda etmişti ve daha 1915'te yaptığı güç bir keşif hareketinde bir de esir getirdiği için demir haç nişanı almıştı. Bir saat sonra Steiner için artık hiçbir tehlike kalmamıştı. Viyana'ya giden tramvaya bindi. Araba pek tenha idi. Biletçi şöyle bir baktı. Bu kadar çabuk mu dönüyorsun? Steiner, Viyana'ya bir bilet, işte o kadar cevabını verdi. Biletçi çabuk oldu dedi. Steiner adama baktı. Biletçi devam etti. Her gün böyle birkaç kafile götürüyoruz. Bu yüzden memurları hemen tanıyorum. Güç işler doğrusu. Siz bu araba ile gitmiştiniz. Herhalde farkında değilsinizdir. Ne demek istediğinizi bir türlü anlamıyorum. Biletçi gülüyordu. Şimdi anlarsınız. Sahanlıkta durun. Şayet kontrol gelirse atlarsınız. Ama bu saatte kontrol geleceğini hiç sanmam. Fena mı? Bilet parasından kurtulursunuz. Âlâ. Steiner yerinden kalktı ve arka sahanlığa gitti. Serin bir rüzgar yüzüne çarptı. Küçük bağlık köylerin ışıkları gözlerinin önünden uçar gibi kayıyordular. Derin derin nefes alıyor ve insanların tadabileceği en güzel sarhoşluk olan hürriyeti bütün hazzı ile içiyor. Damarlarındaki kanı ve adelelerinin sıcaklığını hissediyordu. Yaşıyordu, ele geçmemişti, hayattaydı ve üstesinden gelmişti. Arkasından gelmiş olan biletçiye bir sigara al arkadaş dedi. Memnuniyetle, fakat şimdi içemem, vazifede yasaktır da. Fakat ben içebilirim değil mi? Biletçi tatlı tatlı güldü. Bu hususta bana üstünlüğüm var. Steiner sert dumanı ciğerlerine doldurdu. Evet, işte senden önce. Steiner polisin eline düştüğü pansiyona gitti. Pansiyoncu kadın henüz yazıhanede oturuyordu. Bakışları Steiner'e rastlayınca parladı. Bir nefeste, burada kalmanıza imkan yok, dedi. Steiner arka çantasını bıraktı. Pekala da olur. Bay Steiner, buna imkan yok. Polisin yine gelmesi her an muhtemel. Sonra benim pansiyonu büsbütün kaparlar. Steiner sakin sakin. Louisciğim, savaşta en güvenilir sığınak henüz açılmış bir mermi çukurudur. Çünkü oraya bir ikinci isabet olduğu hemen hemen görülmemiştir. İşte bu yüzden sizin pansiyonunuzda şu anda Viyana'nın en emin yerlerinden biridir. 5. ayrımın sonu, sayfa 50. Devamı 6. ayrımda.